Aile Okulu. Mehmet Akif Karayel'in sunumuyla Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın'la Aile Okulu başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketleri hepimizin ve tüm müminlerin üzerine olsun. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın Bey ile geçen hafta Erkam Radyomuz'da başladığımız Aile Okulu programımızın ikincisini bu hafta yapıyoruz. Geçen haftaki programımızda konuya bir giriş mahiyetinde neden Aile Okulu adlı bir program yapmaya ihtiyaç duyduk? Bu programda neler konuşacağız? Ana hatlarıyla ailevi problemler üzerine temas etmiştik. Bu haftada inşallah Mehmet Zeki Aydın hocamıza ailenin önemini, İslam'ın tavsiye ettiği aile modelini soracağız ve aile kurmaktaki nihai amacımız, asıl maksadımız nedir? Bu sorular çerçevesinde birinci bölümümüzü tamamlayacağız. Daha sonra da geçen haftada konuştuğumuz ve planladığımız üzere çocuk eğitimiyle alakalı Mehmet hocamız, Zeki hocamızın İtimah yayınlarından çıkan Ailede Çocuk Ahlak Eğitimi adlı kitabın bir bölümünü, oradaki ilkelerden birkaç tane inşallah sizlerle paylaşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Evet, bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Değerli seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı üzerinize olsun hepsinin. Evet, aileden bahsediyorduk. Aile toplumun en önemli kurumu diyorduk. Niçin aile diye herhalde sormak gerekiyor. Aile, akrabalık ve kan bağıyla, nikah bağıyla kurulan kadın ve erkekten oluşuyor. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, belirgin niteliklerle bilinmeniz için sizleri kavimlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır. Elbette ki Allah her şeyi bütün yönleri ve incelikleriyle bilir ve her şeyden haberdardır. Bu ve benzeri birçok ayette Allah insanları bir erkek ve bir kadından, bir dişiden yarattığını biliyor ve bu toplumun, insanların iki farklı kesimini oluşturuyor. Yine bu okuduğumuz ayet-i kerime Hucurat suresinin 13. ayetiydi. Bu erkek ve kadının da niçin yaratıldığını ya da birbiriyle arasındaki bağını Rum suresi 21. ayette Cenab-ı Allah açıklıyor. Orada da aslında İslam ailesinin temel ilkesini, direklerini açıklıyor. Kaynaşmanız, huzur duymanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet geliştirmesi onun varlığı ve yüceliğinin delillerindendir. Bunda doğrusu düşünen, tefekkür eden bir topluluk için gerçekten ibret vardır. Ailenin temeli Rum suresi 21. ayette açıklanmış
oluyor. Kaynaşmak ve huzur
bulmak. Evet, aile niçin kurulmak gerekiyormuş? Kaynaşmak, huzur duymak ve kendi cinsinizden diyor. Burada erkek kadın demeden kadın ve erkeğin iki farklı cins olduğunu, bu aile kurmanın da temelinin kaynaşmak ve huzur duymak olduğunu söylüyor. Ve Cenab-ı Allah bu kaynaşmayı ve huzur duymayı işi sadece manevi bağla bırakmamış, aynı zamanda maddi, bizim psikolojik eğitimsel anlamda dürtü dediğimiz, yani bir zorunlu hale de getirmiş. Yani insanları fiziksel olarak, bedensel olarak da zorluyor. O da karşı cinsin cazip olması.
Buna elverişli yaratılmışız.
Buna elverişli yaratılması, tahrik etmesi. Niçin? Dünyada kurulan sisteme göre nesillerin devam etmesi gerekiyor. Bunda kadın ve erkeğin bir araya gelmesiyle mümkün. Şimdi
yani Allah bizi böyle kodlamış.
Evet, evet. Değil. Şimdi ancak bu bir araya gelmenin de kurallı olması gerektiğini ve bu kurallar çerçevesinde bir araya gelmeye de biz aile diyoruz. Onun için ailede kan, akrabalık bağı, ya da nikahla bağlantılı diyoruz. Şimdi böyle olmadan birliklerler olabilir. Bunun hem eşler arasındaki bağ açısından önemi var, hem de çocuk eğitimi bakımından önemi var. Yani bir aile olmakla aile olmadan iki insanın bir araya gelmesi arasında fark var. Şimdi aile olarak bir araya gelmediğiniz zaman, diyelim ki iki farklı insan, yani ne bileyim bir anlaşma ya da bir arada arkadaş, dost gibi olmuş oluyorsunuz. Peki aradaki fark nedir? Aradaki fark şu: ailede bir bütünleşme var. İki farklı bireyden ama aynı zamanda bir araya gelmiş
tek vücut
ikilikten, evet, birlik doğması. Evet. İşte bu yüzden aile önemli diyoruz. Öbür türlü sanki karşılıklı bir ihtiyaç giderme gibi oluyor. Ama nikah bağında bir ebedilik var. Yani ben 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık değil, bir ömür boyu bu insanlara beraber olacağım. Ve bu yüzden eş seçimi önemli. Ve bu yüzden ailenin devamını psikolojik olarak Allah hazırlamış oluyor.
Hocam, dediğiniz ya, eş seçimi, bence bütün sır burada. Eş seçiyoruz, evet, kendimize.
Evet. Eş seçiyoruz. İnşallah eş seçimiyle ilgili ileride konuşacağız. Şimdi Türkiye'de bütün sorunlarına rağmen Allah'a şükretmek gerekiyor. Evlilik bağlarımız, aile bağlarımız devam ediyor. Her ne kadar sorunlar yaşasak bile birçok topluma göre aile bağlarımız devam ediyor. Düğünlerimiz, derneklerimiz, cenazelerimiz, bir araya gelmemiz, annemizi aramamız, sormamız, birbirimize yardım etmemiz, gelmemiz, gitmemiz, aynı çatı altında yaşamamız çok önemli. Bugün Batı toplumlarında görüyoruz ki sanki bir zorunlukmuş gibi 17-18 yaşından sonra çocuk evden ayrılır. Yani gelse gelse ziyarete gelir anlayışı var. Ama bizde evlense gitse bile sürekli bir bağlılık vardır. Özel günlerde bir araya gelme vardır, danışma vardır, hal hatır sorma vardır, gönül alma vardır. Bu açıdan da aile çok önemlidir. Aile toplumların temel taşıdır. Aileyle beraber çocuk yetiştirmek de çok önemlidir. Çocuk yetiştirmenin kurumu ailede olmalıdır. Biz çocuk yetiştirmeyi ailede yapmayıp normal mekanik bir işmiş gibi, sıradan bir işmiş gibi yaptığımız zaman insan psikolojisinin dışına çıkmış oluyoruz. İnsan doğallığının dışına çıkmış oluyoruz. Halbuki Cenab-ı Allah çocuğu, bebeği özellikle anne olmak üzere aileye bağlı kılıyor. Çocuğun bağlı olacağı, özdeşleşeceği, onu örnek alacağı insanlara ihtiyaç var. Bu da en doğal haliyle anne, babadır. Çünkü insan da ebedilik fikri var. Yani sürekli yaşama fikri var. Ama dünya ölümlü ve biz de öleceğiz. O halde bu yaşamanın şeyi ne olabilir? Aile dışındakileri söylersek, ben işte bir takım şeyler yaparım. Yani kitaplar yazarım vesaire yaparım. Onlar kalır. Bunun dışında işte bina vesaire yaparım. Ya da fabrika kurarım, vakıf kurarım vesaire yaparım. Bunlarla yaparım. Bir takım ileride benim adımı yaşatacak işler yaparım. Böyle olur. Ama en kalıcısı, en doğal olanı çocuk yetiştirmektir.
Hayırlı çocuklar yetiştirmektir.
Nitekim işte sülale devam ediyor, soyad devam ediyor. Ve insanlar bundan dolayı büyük bir ihtiyacını gideriyor. Şöyle ki bugün psikologların üzerinde neredeyse ittifak ettiği bir ihtiyaç hiyerarşisi var. Yani insanların neye ihtiyacı var denildiği zaman, insanların önce fiziksel ihtiyaçları var. Yani nedir? Yeme, içme, uyuma, sıcak soğuktan korunma ihtiyacı var. Zaten bu olmadıktan sonra hayat devam etmiyor. Hemen bunun arkasından aidiyet hissediyor. Dolayısıyla bu
eşlerin birbirine karşı aidiyetinden bahsediyoruz.
Sadece eşler değil, herkesin. Herkesin, yani bu aidiyet hissinin en doğal hali ailedir. Yani anne baba olması. Geçen birisi anlatmıştı. Çocuk yuvasına gittiğini söylüyor. Ziyarete gitmişler. Orada işte çocukları görünce üzülmüşler. Çocuklara sormuşlar, yani ne istersiniz, ne yapalım? Çocuğun birisi ısrarla demiş ki ben annemi babamı istiyorum.
Oh.
Çünkü annesini babasını bilmiyor. O müthiş bir şey. Nitekim insanlar bu aileden bir, yani anne babadan sonra kardeşler, daha sonra büyük aileye mensubiyet istiyor. Daha sonra hemşerilik, daha sonra millete mensup olmak şeklinde devam ediyor. Bunun manevi olanı ise din kardeşliği. Yani insan bir tarafa bağlı olmak istiyor. Onunla onur duymak, geleceğini güven altında almak istiyor. Bu ihtiyacını da işte fıtri olarak, doğal olarak aile karşılıyor. O halde biz bu ihtiyacını gidermediğimiz zaman insanın en temel ihtiyacı olan aidiyet ve güvenlik hissi kalmıyor. Şimdi güvenlik hissi derken biz şunu kastediyoruz. Mal, can, namus güvenliği. Bu da ailede koruluyor. Bunun arkasından ihtiyaç hiyerarşisinde sevgi, saygı geliyor. Daha sonra işte kendini gerçekleştirme dediğimiz olay karşımıza çıkıyor. Sevgiyi, saygıyı da insan en çok ailesinden buluyor. Hani halkın arasında bir şey var ya, işte kan çekiyor falan diye, yani ister istemez doğal olarak insan kendi evladına daha çok şey yapıyor. Ki Cenab-ı Allah bunu fıtri olarak vermiş.
Evet.
Özellikle de anneye vermiş. Hatta düzeni Allah öyle güzel kurmuş ki çocuğun ne kadar ihtiyacı varsa o kadar sevimli kılmış. Çocuğun ihtiyacı azaldıkça o bağımlılık ve sevgi de hafifliyor. Aynı zaten derecede devam etse çocuğun geleceğini de tehlikeye atmış olur.
Gelişim seyretmez.
Evet. Gelişim seyretmez. Şimdi çocuğun ne kadar ihtiyacı var o kadar sevimli. Diyelim ki 40'ını çıkıncaya kadar o bebeğin yaptığı eziyeti başka birisi yapsa bir annenin dayanması mümkün müdür?
Katlanılacak gibi.
Veya işte yine 3 aylık, 5 aylık, 6 ayken annenin karşılaştığı eziyete dayanmak mümkün değildir.
Tabii bu arada annenin o sabrı da çok takdire şayan.
Tabii ki. Ama bu doğal olarak Allah vermiş ona. Çünkü başka türlü dünyanın nizamı devam etmezdi.
Evet.
Cenab-ı Allah böyle bir düzen kurmuş. Sonra gittikçe azalıyor. Kendi kendine yettikçe bitiyor. Ama aslında bitmiyor da, yani bir şekilde insan her zaman bir büyüğüne, bir şeye ihtiyaç var. Nitekim hani çocuk eğitimiyle ilgili şu sözler söylenir. Çocuklar önce her şeyiyle annesine, babasını yapar. Her şeyle büyüktür. Sanki adeta onun tanrısı gibi olur. Yani çünkü ona muhtaçtır. Her şeyi bilir, her şeyin en iyisini yapar, en güçlüdür. Sonra yavaş yavaş çocuk bundan uzaklaşır. Ya işte annem babam da bilmediği şeyler var falan diye. Böyle ergenlik, gençlik dönemine geldiği zaman annem babam zaten hiçbir şey bilmiyor, doğru dürüst bilmiyorlar falan der. Sonra 25-30 yaşlarına gelince
bir de annem bakar ki
annenin babanın söyledikleri çıkıyor, doğru. O zaman ya anneye babaya da söylesek falan der. En son yaşlandığı zaman annesine babasına danışır. Öldükten sonra keşke yaşasaydı da sorsaydık der. Bütün bunlar bir tecrübenin sonucunda söylenmiş sözlerdir. Yani bir çocuk anneye babaya her zaman ihtiyacı var. Şimdi insan öyle bir varlık ki tek başına yaşadığı zaman hiçbir anlamı yok ki. Yani paylaşmaya, şimdi düğün yapıyorsunuz. Sevinç gününüzde insanları etrafınızda olmasını istiyorsunuz. Her şeyle, parayla yapabilirsiniz. O zaman da bir anlamı kalmaz. Yani diyelim ki çok zenginsiniz. Akraba yok, şey yok. Hiç kimse gönüllü gelmiyor. İşçi tuttunuz. Gazeteye, televizyona ilan verdiniz. İşte bizim düğünümüzde yer alacaklara 20-50 lira vereceğiz. Toplandı. Bir anlam olmaz ki.
Yani
o insandaki şeyi, duygusal atmosferi, manevi sevgiyi, saygıyı, gönülden olması için bir bağ var, bağa ihtiyaç var. O da işte sıhri bağ, akrabalık bağı, kan bağı, o da sağlıyor. Tabii bu da bir imtihan ama bunun da aşırına gittiğin zaman ırkçılığa kaçıyor.
Evet.
İşte Tekasür Suresindeki El Hakimü Tekasür Hatta Zurtum Megabir gibi şeyler yapıyor. Yani bu biraz önce okuduğumuz ayette, Hucurat Suresi 13. ayette, kadın ve erkekten yarattık, birbirinize tanışmanız ve kaynaşmanız için. Dolayısıyla kaynaşmaya da ihtiyaç var, tanışmaya da ihtiyaç var, ama bu kadar daha fazla ileri gidip de işi aile büyüklüğüne, akraba büyüklüğüne, kavim yani büyüklüğüne
dengeyi kaçırmamak lazım.
Kaçırmamak
çünkü insanlarda dediğiniz gibi fıtraten böyle bir şey var. Ben şöyle düşünüyorum hocam. Mesela toplumsal aidiyetlerden bahsettiniz de, milli aidiyetlerden, vatan anlamında da bu böyle. Şimdi mazlum Müslümanları Allah razı olsun hükümetimiz sahipleniyor. Mesela en yakından Suriye'de birçok, bugün sokaklarda da görüyoruz, Suriyeli insanları burada misafir ediyoruz. Yaşadıkları zulümlerden dolayı. Ama oradaki insanlar mesela burada saraylarda yaşasalar hocam.
Evet.
Yani bir süre sonra yine ah vatanım der. Yine ah Suriye diye, Şam diye ağlar durur. Çünkü bir şey var onu oraya çeker. İnsanın kendi yaşadığı, doğup büyüdüğü topraklara karşı fıtri bir sanki bağlılığı var.
Tabii, tabii.
Bu aile içinde bu böyle. Annesine babasına, hatta güzel bir atasözü vardır. Anne başa tac imiş, her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaç imiş denir.
Şimdi o Allah sevdiriyor. Lilaf Kureyş, Kureyş suresindeki İlafihim rıhlete şitai ve sayf diyor. Kureyşlere yaz ve kış seyahatleri sevdirildi, ısındırıldı, kalpler ısındırıldı. İlaf kelimesini. Şimdi Allah yaşadığımız yere, insanlara karşı bir ısındırma, kaynaşma sağlıyor. Bu da olmazsa olmaz zaten. Nitekim bu Kaddafi Libya'da insanlar çöllerden kurtulup biraz daha şehirleşsin diye hak tanıyor. Evler yapıyor, içini döşüyor. Bedava verecek vatandaşa, çöldeki insanlar gelsin diye. Gelmiyor adam. Geliyor adam, bir hafta üç gün duruyor. Gidip çöle, çöl dediğiniz yerde su yok, gölge yok ama Allah sevdiriyor. Şimdi bu anlamda biz konumuzu dağıtmadan aynı ailemize dönelim. Ailemizi sevdiriyor. Yani icabında şey bile olsa, bir takım huzursuzluklar olsa bile sevinç ve üzüntülerimizi paylaşabileceğimiz yuvalar olması gerekiyor.
Hocam dediniz ya huzursuzluk diye. Hakikaten şöyle bir sırlı bir şey var. Mesela karı koca birbiriyle anlaşamasa da, diyelim ki canı sıkılsa, kavga etse, adam çıksa evden 3-5 gün gelmesi mesela bir seyahat öncesinde, hakikaten yalnız kaldığında, düşündüğünde yine de ailem der. Değil mi?
Tabii tabii. Şimdi bir takım huzursuzluklarda da biz onu tavsiye ediyoruz. Yani eğer karı koca biraz şey yapıyorsa, şimdi yeni moda tabirle biraz mola versin diyoruz ki birbirinin kıymetini anlasın. Evet. Kısa ayrılıklar bazen olabiliyor.
Evet.
Şimdi peki aile olmak nedir? Aile evlilik bağıyla oluyor dedik. Yuva kavramı var bir de, biliyorsunuz. Yuva diye biz neye diyoruz veya da aile farkı nedir? Ben aile seminerlerinde bir ev resmi gösteriyorum. Bu ev resminin ne ifade ettiğini, bu ne görüyorsunuz diyorum. İşte ev diyorlar. Peki bu ev midir, yuva mıdır diye soruyorum. İşte ev diyenler var, yuva diyenler var. Peki diyorum, evle yuva arasında ne fark var? Biz tuğladan, kiremitten, taştan, betondan yapılan binalara ev diyoruz. Ama Türkçe'de ve birçok dilde bir de yuva var. Yuva kurmak diyoruz, yuva yıkılması diyoruz, yuvamız diyoruz. Dolayısıyla yuvadaki fark da şu: oradaki sıcaklık, içinde ailelerin yaşadığı, sevinç ve üzüntülerin paylaşıldığı yerlere,
manevi bina.
Binaya evet yuva diyoruz.
Evet.
Şimdi bir de otel var, biliyorsunuz. Yani otellerde de eve benzer şeyler, durumlar olduya çıktı. Yani yatılıyor, kalkılıyor, soğuktan, sıcaktan konuluyor, yeniliyor, içiliyor da. Ama evden ya da yuvadan farkı ne? Bir odaya giriyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz, orada yalnızsınız. Yan odadakinin birisi var mı yok mu bilmiyorsunuz. Varsa niye var onu da bilmiyorsunuz. Diyelim ki ben bir konferans için gittiğim bir şehirde otelde kalıyorum. Yanımdaki belki cenazesi için gelmiş olabilir. Öbür yanımdaki düğün için gelmiş olabilir. Birisi hastane için gelmiş olabilir. Birisi ticaret yapmak için gelmiş olabilir. Birisi de gezmeye gelmiş olabilir. Ama kimsenin kimseden haberi yok. İşte günümüzde de evlerimiz adeta otele dönmeye başladı. Yani
odaların her biri bir ayrı bir otel gibi.
Ayrı yani otelin odaları gibi.
Evet.
Durumuna geldi. Kimsenin kimseden haberi yok. Herkes kendi başına yaşıyor. Paylaşım yok, sevinç paylaşma yok, üzüntüleri paylaşma yok.
Bir bireyselleşme var.
Bir bireyselleşme var, yalnızlaşma var. Bu aslında bunun ileride karşılaşacağı sorunlar çok büyük olacak ama şu anda belki farkında değiliz. Yani şu andaki tabloya baktığımız zaman sabah bazı evde anneler kalkıyor da kalkmıyor. İşte bir kısım insanlar hiç kahvaltı yapmadan evden çıkıp gidiyor. Bir kısmı da ilk kalkan bir çaydanlığa bir şeyler koyuyor. İşte kalkan bir şeyler atıştırıyor, atıştırmıyor, ayaküstü koşarak vesaire öyle gidiyor. Ondan sonra akşama kadar çalışılıyor. Akşam üzeri geldiği zaman çocuk bir odaya gidiyor, bir şey yapıyor. Oğlan bir tarafta bilgisayarla oynuyor. Kız bir tarafta bir dizim seyrediyor ya da müzik seyrediyor bir odada. Anne mutfakta bir taraftan uğraşıyor. Onun bir kendi televizyonu var. Dizileri seyrediyor. Baba geliyor o da salonda ya da oturma odasında ya haber seyrediyor ya maç seyrediyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Akşamüstü çocuklar erken geldiği için aş geliyor bir şeyler atıştırıyor öyle.
Evet.
Ondan sonra öyle vesaire.
Yani bir çatı altında bambaşka dünyada yaşanıyor.
Aynı evlerimiz otele dönmeye başladı. Peki tamam vaka bu. Peki ne yapalım? Biz dedik programımızda bu aile okul programında hep eleştirmeyeceğiz. Çözüm yolları önereceğiz. Bir, ben diyorum ki evimizde bir tane televizyon olsun. O da orta yerde olsun. Herkesin seyredeceği yerde olsun. O bir tane televizyon da yetmiyor. İşte herkes farklı şeyler yapmak istiyor. İşte zaten buna çözüm olarak bir tane olsun diyoruz. Paylaşmayı öğrensinler. Diyelim ki gündüz annemiz çalışmıyoruz evdeyse bir şeyler kendine göre seyretsin. Akşamüstü çocuk gelecekse geldiği zaman bakacaksa biraz baksın. Ondan sonra babamız gelecekse o da bakacaksa baksın. Ama yemekte bir araya gelsinler. Ondan sonra yemekten sonra da oturup beraber bir şeyler yapsınlar. Ne yapacaklarsa. Biz buna nitelikli beraberlik diyoruz. Aslında tabii bu önce sabah kahvaltısında başlaması lazım. Sabah mutlaka kahvaltıda bir araya gelmesini öneriyorum ben.
Hocam sizin bir aile sünnetiniz vardı. Onu söyler misiniz? Ben geçen gün sağ olsun valide de dinlemiş bana söyledi.
Evet.
Çok da hoş olmuş, hoşnut olmuş yani.
Evet. Ben onu ısrarla duruyorum ve yani büyük oranda olmasa bile başarılı oluyorum. O da sabah birlikte kahvaltı yapmak.
6.30'da mıydı?
Ya o biz 6.30'da yapıyoruz da herkes illa 6.30'da evet. Olması gerekmiyor.
Yani güne beraber başlamak.
Birlikte kahvaltı yapmak.
Evet.
Aradan sonra bunun üzerine konuşalım. Bu çünkü çok önemli bir konu. Bir arada yaşamak açısından, mutlu aile olmak açısından. Şimdi insanlar bunu seviyor. Hani bilimsel araştırmalar da bunu gösteriyor falan deniliyor ya.
Evet.
Mutlu aileler birbiriyle çok paylaşan, birbiriyle konuşan aileler. Dolayısıyla bir araya gelmenin en pratik yolları yemeklerdir. Mutlaka sabah kahvaltısında bir araya gelmeye çalışmalılar aileler. Olmuyorsa akşam yemeğinde, olmuyorsa hafta sonu ne kadar bir araya gelebilirse o kadar iyi olur. Benim seminerlerimde verdiğim örnek ve insanları çok etkilediği için bizzat hocam bunu söyleyin diyorlar. Çünkü insanların yaşanmış örneğe ihtiyacı var. Biz 3 yıldır İstanbul'dayız. Daha önce de öyleydi. 6.30 civarında kahvaltı yaparız ailecek. Yani sabah namazından sonra ben kışın yatmam. Ailecek de öyleyiz. Sabah mutlaka kahvaltıyı beraber yaparız. Ben eve geç gelsem bile sabah kahvaltısına istisnalar dışında otururuz. Birlikte kahvaltı yaparız. Ondan sonra akşamları ben geç geldiğim için yapamayız. Ama bir hafta değilse bile ikinci hafta oğlum ve gelinimle bir araya gelip kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Ya da bir akşam yemeğinde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bunu çok tavsiye ediyorum. Hatta daha önceki yıllarda bizim oğlan erken gidiyordu servisi erken olduğu için okula. Biz hanımla beraber kahvaltının yarısını oğlanla yapıyorduk. Kız küçük olduğu için ilkokula giderken onunla ikinci kısmını yapıyorduk bir araya gelmek diye. Şu anda çok önemli. Bunun ben şeyini çok görüyorum.
Faydasını mı hocam?
Faydasını görüyorum, pratik faydasını görüyorum. Ve çünkü çocuklar sabah kahvaltı yapmadan okula gittiği zaman kesin olarak uyuşuk oluyorlar. Diyelim ki hiç kahvaltı yapmazlarsa aç aç böyle halsiz durumda oluyorlar. Ya da bazen eline bir şey tutuşturuyor anneler ya da kendiler alıyor. Olmadı kantinden alıyor. Şimdi kantinlerle evinde hazırlanan, evde yenilen şeylerin bir araya tutması mümkün mü? Aynı şekilde mesela ilkokul, ortaokul, lise hocalarına soruyorum. Aynı sorunla onlar karşılaşıyor. Veya memurlar var mesela. Evde sabah kahvaltı yapamıyorlar. Ve bunun için de ya bir simitle vesaire geçiriyorlar. Öğle yemeğine öyle gidiyorlar. Halbuki yani düzenli beslenmenin getirdiği getireceği fayda açıktır. Yani bunu konuşmaya bile gerek yok. Az yiyeceksin veya çok yiyeceksin. O ayrı bir olay. Ama düzenli olmak çok önemlidir. Yani niye? Şimdi vücut da ona göre ayarlanmış oluyor. Şimdi eğer düzenli yatıp düzenli kalkabiliyorsak, düzenli yiyip düzenli içebiliyorsak, ona göre de çok affedersin düzenli tuvalete gidiyoruz ve vücut da çok uygun bir şey sisteminde çalışıyor.
Hocam bireysel faydalarının yanında şöyle bir şey de hani şuna inanılır ve bu doğrudur da. Sabah erkenden başlayan insanlar hayatlarında bereket görürler. Yani mesela sabah namazından hatta öyle anlatılır. Biruni'ye sormuşlar meşhur alim. Sen nasıl bu kıvama geldin, bu hale geldin diye. Çünkü Biruni bir asra adını veren deha olarak anılır bizim bilim tarihimizde.
Evet.
Demiş ki ben çok şey yapmadım. Sabah namazından sonra 2 saat sadece okudum ve bu hale geldim diye. Dolayısıyla yine Peygamber Efendimiz sabah namazından sonra ilim sohbetleri yaparmış. Bu anlamda sabah namazı sonrası vakitlerin bereketli inanılıyor bireysel anlamda da. Bir de bu ailevi olarak bir şey vakit geçirildiği zaman demek ailevi bir bereket de bundan hasıl olur diye.
Şimdi bu
olmak gerekir.
Türk toplumunun en büyük sıkıntılarından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Geç yatıp geç kalkmak sorunu. Bu insanın doğasına, fıtratına aykırı bir şey. Cenab-ı Allah bu dünyada bir düzen kurmuş. Karanlık oluyor, aydınlık oluyor. Ve bugün doktorlar açık açık söylüyor ki en iyi uyku karanlıkta olur. Dolayısıyla biz de uyku saatlerimizi geceye göre ayarlamamız lazım. Ama biz de dünyanın yani çok az yerinde görülen diyelim, hiç görülmüyor desek belki abartmış olur ama çok az yerinde görülen uygulamanın tersine olarak bizde bir geç yatıp geç kalkma hastalığı başladı.
Evet.
Maalesef geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Güne geç başlayınca da her şey ona göre devam ediyor. Halbuki bu çok rahat elimizde bir şey. Yani kaç saat uyku yetiyorsa işte bazen soruyorlar işte kaç saat uyuyalım. En son 8 saat. Yani 8 saatten sonra hastalık dışında uyku insana fazla.
Hocam 8 de çok değil mi? Gün 3'te 1 yapıyor.
Azami diyoruz en son. Ama böyle kesin saat belirlemek de yanlış. Çünkü bazı insan vardır gerçekten 5 saat uyku yetiyor. Bazılarına 6 saat yetiyor. Bazılarına 7 saat yetiyor. Ama 8 saat...
Fıtri uyku 5 saattir diye bir yerde okumuştum ama dediğiniz gibi biraz kişiden kişiye değişen
şimdi
bir şey.
Bunun alışkanlıkla da ilişkisi var. Bir de yani herhalde yaratıştan gelen bir özellik yani.
Hocam günlük yorgunluklar da etki eder buna birçok sebep.
Yani çünkü dinlenmeniz için diyor Cenab-ı Allah.
Geceyi
ve cealnen leyle libase ve cealnen nehara maaşa. Yani geceyi istirahat için, gündüzü de maişetinizi, geçimini sağlamak
hocam
için
diyor. Hocam şey derler... 10 dedim yatağa kon, 3 dedim yataktan uç derler.
Evet.
Ne kadar doğru.
Yani şimdi ben abartmak da istemiyorum tabii ama çok önemli olduğu için bunu vurguluyoruz. Aslında Müslümanın hayatı yatsı namazıyla belli. Yani yatsı namazı yapacak. Eğer erken yatarsanız gece kalkma ihtimaliniz de var. Dolayısıyla gecenin bereketi var, sabahın bereketi var. Bunu bu konu açıldı, konuşalım. Belki sık sık da söyleyeceğiz. Nasip oldu. Ben 30'un üzerinde ülkeye gittim. Türkiye'de Şırnak dışında gitmediğim ilk kalmadı.
Hocam bir Şırnak mı gitmedin?
Bir Şırnak.
Oraya da gidin bari.
Oraya da gideceğiz inşallah. Şimdi bizdeki şey bu geç yatıp geç kalkma hastalığı başka yerde yok diyorum. Ben bir yıl Tunus'ta kaldım. Mesela orada var. Avrupa ülkelerinde birçok yerde gezdik. halkımızın bir tabiri var. Gün battı gavur yattı diyorlar. Yani erkenden yatıyorlar. Erkenden de çok kalkıyorlar. Hatta gün doğmadan önce böyle işte metrolar, işte tramvaylar, otobüsler, belediye otobüsü harıl harıl işliyor. İş erken başlıyor, erken bitiyor. Bunun dışında ben Türkmenistan'ı gezmiştim. Türkmenistan'da en ayıp şey bir insanın güneş doğarken yatması.
Allah Allah.
Güneş doğarken bu adam nasıl yatıyor? Ya o kadar ayıp rastlıyor. Gürcistan'a gittik. Ben bu konulara meraklı olduğum için sabah namazından sonra şöyle bir dolaşalım dedik. Parkta insan kaynıyor. Yani sabah namazı yeni bitmiş, daha gün yeni ağrıyor. İnsanlar parka gelmişler. Parkta spor yapıyorlar. Yaşlı yaşlı insanlar, kadınlar. Niye? Erken kalkma alışkanlığından dolayı. Bununla ilgili çok ben üzerinde durduğum için çeşitli geri bildirimler de alıyorum. Bir tanesi anlattı. Bir görevlimiz buradan Hollanda'ya şeye gidiyor, tayin çıkıyor, geçiş görevle. Orada ilk gittiği günlerde ailecek çoluk çocuk beraber geziyorlar. Bu Hollanda'nın üst taraflarında kutuba yakın olduğu için akşam ya da karanlık az oluyor, yani 3-5 saat oluyor. Dolayısıyla akşam 10-11'de falan aydınlık oluyor. Akşam diyor böyle 9-10 gibi geziyoruz diyor sokakta. Ama akşam olmadı diyor, yani karanlık değil. Çoluk çocuk gezerken herkes bize test test bakıyor diyor. Allah Allah, ya insanlar niye bakıyor? Bizim şeyimizde bir şey mi var? Yani çocukların kıyafetinde bir şey mi var? Bir anormallik mi var diye bakıyor. En son Hollandalı'nın birisi dayanamadı diyor çocuklara gelip. Siz niye bu saatte hala yatmadınız dedi diyor. Yani o kadar anormal bir durum. Yatması gerekiyor. Ama bizim de illa bir adet olmuş. Geç yatacağız, geç kalkacağız. Sabah namazına ya kalkıyoruz ya kalkmıyoruz. O da ayrı bir sorun.
Sorunlar.
Halbuki tamam kardeş, 7 saat mi yatacaksın? 7,5 saat mi yatacaksın? Ona göre ayarla sabah namazına göre. Ona göre erkenden yat. Misafir geldi. Misafir erken gelsin. Erken gitsin. Biz de öyle, ben gelecek olan misafire diyorum ki arkadaş bana erken gelin. Gideceğimiz zaten erken. Ya hocam akşam namazı okunmadan misafirle gidilir mi? Gidilir diyorum. Arkadaşlara diyorum bak biz yememizi yiyeceğiz. İşte akşam namazından önce de yazın oluyor bu. Geleceğiz ve şu saatte kalkacağız. Arkadaşlar biliyorlar. Bize geldiği zaman da erken kalkmaya gayret ediyorlar. Zeki Bey'in uyku saati geldi diye Gürgür'le beraber. Ama bunu üzerinde çok duruyorum. Hatta çocuklara şöyle örnek veriyorum. İşte çocuklar bu imtihan zamanları gelip hocam ne yaparsın, bize ne tavsiye ederim? Diyorum ki erken yatın, erken kalkın. Hocam olur mu, biz işte gece çalışıyoruz. Hayır. Erken yatıp erken kalkacaksınız. Sabahın bereketinden yararlanacaksınız. Ben bak profesör oldum şimdiye kadar. O kadar okudum, yazdım. Hiçbir sınav için uykusuz kalmadım. Ama bir adetim var. Yazın birkaç ay hariç, kış boyunca sabah namazından sonra yatmam, cumartesi, pazar dahil. Ve o kadar bereket. Ne yapıyorsunuz hocam diyorlar. Gece ne yapıyorsan onu yapacaksın. Yani bu kadar basit. Ama sanki çok anormal bir durummuş gibi kabul ediyor. Diyelim ki misafir geldi. Ya misafir geldi, ayıp olmaz mı? Ben diyorum ki hadi yatalım, misafirimiz yorgundur. Sabah namazdan sonra sohbet edelim, edeceksek. İlla akşam sohbet etmek zorunda değiliz. Bunu biraz mizahileştirerek akılda kalsın diye çocuklara da şöyle anlatıyorum. Bizim öğrencilerimize. Arkadaşlar, evleneceğiniz insanda en önemli özellik sorumluluk sahibi olmasıdır. Sorumluluk sahibi olduğunu peki nereden bilirsiniz? Sabah namazına kalkıyorsa %50 sorumludur. Eğer sabah namazına kalkmıyorsa bunda sorumluluk yoktur diyorum. Hocam biz de kalkamıyoruz, o zaman siz de evde kaldınız, siz de evleneceksiniz, evlenmeyecekler nasılsınız? Sabah namazına kalktı mı bir insan %50 sorumluluk sahibidir. Eğer sabah namazından sonra da yatmıyorsa %25'te
o kız alınır değil mi?
Onlar hayır, kız olsun erkek olsun %25'te öyle sorumludur. %75 oranında sorumluluk sahibini bulduğunuz zaman hiç kaçırmayın, hemen gidip evlilik teklifi yapın ve bizzat yapın. Yani işin şakası bir tarafa, gerçekten de çok önemlidir.
Evet, evet.
Şimdi sabah namazına kalkmayan, sabah geç kalkan insan okula geç kalıyor, işe geç kalıyor. İşe geç kaldığı zaman toplumsal akışı bozuyor. Ondan sonra sinirli oluyor. Geç kaldığı zaman ve o gerginlik işine yansıyor, sosyal ilişkilerine yansıyor. Bu nedenle bunun üzerine çok duruyorum. Erken yatıp erken kalkmak. Bununla ilgili bir arkadaşla konuşurken işte ya bu böyledir falan filan. Ya biz yapamıyoruz. Dedim ki ayet ne diyor? Okudu bana işte. Ve canan leyle besleme canan harama aşa. Yani Allah geceyi dinlenirsiniz, gündüzü çalışasınız diye yarattı. Daha ne desin dedi. Yani biraz daha ileri gitse farz olacak. Bu sefer de altında kalkamayacağız. Ama Allah diyor ki gece yatın, dinlenin, gündüzde çalışın. Bunu istisnalar dışında zorlamamak gerekir. Ve gecenin sessizliği var. Orada ondan yararlanmak gerekir. Yani bu erken yatıp erken kalkma alışkanlığı çocuklara kazandırılabileceğimiz en önemli özelliklerden birisidir. Diğeri de kahvaltı alışkanlığı, birlikte kahvaltı yapmak alışkanlığı. Şimdi bunu ben söylediğim zaman anneler tepki gösteriyorlar. Yani işte biz yapıyoruz da çocuk yenmiyor falan da. Ben bu işi akılda kalsın diye sloganı kale de getirdim. Seminerlerimde soruyorum, en zalim anne kimdir? En zalim anne kimdir deyince işte söylüyorlar, bağıran, çağıran, döven, çocuğuyla ilgilenmeyen, işte ona dinini öğretmeyen, ahlak, hayır, hayır, hayır, bilemediniz. Eğer internetten benim söylediğimi okumadıysa ya da dinlemediyse bilemiyorlar. O zaman ben size söylüyorum, en zalim anne çocuğunu aç okula gönderen annedir. Hocam bu çok ağır söylediniz. Evet, çok ağır söylediğim farkındayım. Bilerek söylüyorum, akılda kalsın diye. Gerçekten de zalimdir. O çocuğuna nasıl kıyıyor? Yani aç okuluna nasıl gönderiyor? Bunu böyle söyleyince bir seminerden sonra bir tane anne şöyle 14-15 yaşlarındaki kızını almış gelmiş. Hocam ben çok alındım bu sözünüzden. Çok ağır geldi zalim anne. Ben hazırlıyorum ama bu kız yemiyor. Şimdi ben de bu konuda antrenmanlıyım ya, biliyorum. Tabii ki yine suç sende diyorum. Sen daha önceden çocuğu erken kaldırsan, biraz yarım saat, bir saat gezse, yürüse, hareket etse, biraz karnı acıksa ve birlikte oturup kahvaltı yapsanız bunun böyle olacağına alışacak. Yani şimdi biz mesela böyle alışmışız. Sabah kahvaltı yapmadan çıksak istisna olarak böyle şey gibi oluyor. Yani nasıl diyeyim, bir eksiklik gibi oluyor. Dolayısıyla birlikte yapmaya alıştırmayan anne yine sorumludur diyoruz. Mutlaka çocuğa sabah kahvaltısını yapmayı alıştırsın. Böylece hem bedensel olarak hem de bir paylaşma, ortak paylaşım olduğu için, bir sohbet ortamı oluştuğu için manevi paylaşmayı da gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi bu zalim anne tabiri tabii hem ağır ama hem aynı zamanda dikkat çekici oluyor. Zaman zaman diyorlar ki işte tamam hocam biz sizden bunu öğrendik. Ben zalim anne olmayacağım. Bundan sonra zalim anne olmayacağım. Mutlaka çocuklarımı kaldıracağım diye yapan çok olumlu sonuçlar alıyorum. Nitekim geçenlerde Beyoğlu'nda bir seminerimizin sonunda bu seminer size ne kazandırdı, yazar mısınız diye rica ettik. Yazanlardan bir tanesi diyor ki hocam biz...
Zulme hayır.
Evet, ben sizin bu söylediğinizden dolayı kafama yattı ve bundan sonra biz böyle birlikte kahvaltıya oturmaya başladık diyoruz. Evet, birlikte kahvaltıya oturacağız. Şimdi bugünkü söylediklerimizi
özetleyelim
istersen, değerler toplarsak şöyle diyoruz. Evlerimizi yuva haline getirmek için birlikte paylaşımları artırmamız lazım. Bu birlikte paylaşımın en iyi yerlerinden bir tanesi kahvaltı ve yemek saatleridir. Ondan sonra da bir araya gelebilirsek çok iyi. Eğer mümkünse her gün, olmazsa haftada bir gün, iki günde olsa bir araya getirip paylaşım yapalım. Yine zaman paylaşımı açısından herkes bir odaya kapanmaması için evimizde bir tane televizyon olsun. Herkes aynı zamanda paylaşmayı öğrensin. Kim ne seyrediyorsa onu görsün. Çocuk seyrediyorsa o esnada yanlışlık yapıyorsa, yanlış bir şey seyrediyorsa ona müdahale edelim. Ya da en azından o seyrettiğiyle ilgili yorum yapalım. Onun farkında olsun. Bunun dışında üniversitede okuyan çocuğumuz yoksa şey olsun, bir tane bilgisayarımız olsun ve o bilgisayar da orta yerde olsun. Herkes kimin o bilgisayarda ne yaptığını görsün. Anne baba çocuğunun televizyon bilgisayarla ne iş yaptığını, eşler birbirinin bilgisayarda, internette ne yaptığını görsün. Hem böyle güven sağlanmış olur, hem de ortak paylaşım zamanları, alanları olmuş olur. Öbür türlü çocuk bir tarafta, anne bir tarafta, baba bir tarafta, her biri ayrı olduğu zaman evlerimiz otele dönmüş oluyor. Aile olmanın, yuva olmanın temeli birlikte paylaşımlardır. Ne kadar paylaşımımız çoksa o kadar başarılıyızdır.
Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Güzel, aydınlatıcı bilgiler oldu. Muhterem dinleyenlerimiz, bir programımızın da burada sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, hayırla kalın. Vesselam.
Erkam Radyo'da Mehmet Akif Karayel'in sunumuyla Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın'la Aile Okulu'nu dinlediniz.